Ayrım 24. EÖE Etkili Öğretmenlik Eğitimi. Doktor Thomas Gordon. Sayfa 265. Özel Bölüm. Evdeki öğrenme sorunlarıyla nasıl baş edilir? Öğretmen-veli-öğrenci ilişkisi. Ana babalarının gözünde öğretmenler çocuklarının öteki ana babalarıdır. Bu yüzden öğretmenlerin çocuklarını nasıl etkileyecekleri konusunda haklı kaygıları vardır. Öğretmenlerin etkisi iyi mi yoksa kötü mü olacak? Çocuklar öğretmenlerini sevecekler mi? Öğretmenler çocukların öğrenmelerine yardım edecekler mi? Öğrettikleri, öğretilmesi gerekenler mi olacak? Öğretmenlerin gözünde de ana babalar çocuklarının öteki öğretmenleridir. Bu nedenle onların da öğrenciler eve gidince ana babalarının çocukları nasıl etkileyecekleri konusunda kaygıları vardır. Öğrenci ne tür bir ev ortamında yaşıyor? Ana baba çocuklarının ödevlerini yapmasını sağlıyor mu? Öğretmenlerin disiplin ve öğretim yöntemlerini eleştirecekler mi? Çocuğun evle ilgili sorunlarının çözümü için öğretmenlerden çok şey mi bekleyecekler? Öğretmen-öğrenci ilişkisi bozuk olursa, ana baba-çocuk ilişkisi bozuk olursa da öğretmen sıkıntı çeker. Her iki taraf çocuğun öbür tarafla ilişkisiyle yakından ilgilidir. Ancak bu ilgilerine karşın birbirleriyle çok yakın ve anlamlı ilişkiye giremezler. Bir araya gelseler de birlikte geçirdikleri zaman son derece kısıtlıdır. Oysa daha sık ve uzun bir araya gelseler belki de birbirlerini etkileme şansları olacaktır. Bu bölümde öğretmen veli ve öğrenci arasındaki benzeri olmayan ilişki üçgeni üzerinde duracağız ve aralarında çok sık çıkan çatışmaların çözümü için yapıcı öneriler getireceğiz. Ana babalar çocuğun ilk 4-5 yıllık yaşamında hem en önemli kişiler hem de ilk öğretmenleridir. Bir insanın tüm yaşamı boyunca elde edeceği bilgilerin %90'ını bu dönemde öğrendiği göz önüne alınınca, ana babalarının nitelikli öğretmenliğin önemi ürkütücü biçimde ortaya çıkar. Velinin öğretmenlik rolü, yetişkinlik, hatta daha sonraki dönemlere kadar sürer. Çocuğun eğitimi doğar doğmaz başladığına göre, bu kitapta anlatılan sorun çözme yöntemleri ana babalar için daha da gereklidir. Çocuğuna öğretmen olan ana baba. Eğitim doğumla başlar, ölüme kadar sürer. Ana babalar çocuklarına sürekli olarak dünyayı ve yaşamı öğretirler. Pek çok ana baba çocukları bebekken etkili ana babadır. Bebeklerinin davranışlarını kabul alanları çok geniştir. Minik öğrenci bir şeyi kavramak ya da öğrenmekte zorluk çekerse ona kızmaz, cezalandırmaz ve öğrenme zorluğu var diye etiketlemez. Çoğu ana baba ertesi gün aynı şeyi bir kez daha dener. Çünkü o daha miniciktir, bugün olmasa da bir iki güne kalmaz, nasılsa öğrenir diye düşünürler. Genellikle ana babalar hazır olduğu zaman kendi kendine öğrenebilsin diye bebeklerine özgürlük tanırlar. Neyi ne zaman öğreneceğinin sorumluluğunu yeteneklerine güvendikleri için kendisine bırakırlar. Bebeklerinin yetenekleri konusunda kuşkuları yoktur. Bebekleri sağdan sola dönmesiyle, annesini tanımasıyla, çıngırağını sallamasıyla, acıkınca kendine göre haber vermesiyle yeteneklerini göstermiş ve onların güvenini haklı çıkarmıştır. Ana babaların çocuklarının bebeklik dönemlerinde öğretmenlikleri çok etkilidir. Sanki bu yetenek onlara doğuştan verilmiştir. Profesyonel öğretmenlerin böyle ana babalardan öğrenecekleri çok şey vardır. Bebek yürümeye ve konuşmaya başlayınca ana babalara bir haller olur. Etkili öğretmenliklerini yitirmeye, çocuklarını eğitmeye, ders vermeye başlarlar. Ödül ve ceza vererek onları çok zorlarlar ve başka çocuklarla karşılaştırırlar. Konferans vererek, değerlendirerek, suçlayıcı sen iletileri göndererek, güç ve otoriteye başvurarak 12 iletişim engelinin tümünü kullanırlar. Bu etkisiz öğretim yöntemlerinin seçeneği olarak bu kitapta öğrettiğimiz yeni yöntemler çocuklarına öğretmenlik yaparken daha etkili olmak isteyen ana babalar için de aynı derecede yararlıdır. Çocuğunuzun öğrenimini kim üstleniyor? Öğrenme böyle görülmese de nefes alma, yemek yeme, uyuma, su içme gibi doğal bir işlevdir. Tüm canlılar bunları kendi kendilerine yapmak zorundadır. Ana babaların görevi çocuklarına öğrenmeleri için yalnızca izin vermektir. En iyi öğretmenler bu öğrenme serüveninde sessiz ortaklar gibidir. Öğrenme olanaklarını hazırlayıp bir kenara çekilir, yalnızca sorulduğunda devreye girerler. Başlangıçta bunu yapmak zor olabilir. Ancak çocuk öğrenmeye başlayınca bu olayın dikdörtgeninizin sorun yok bölgesinde olduğunu düşünün ve onu yalnız bırakın. Çocuğunuzun öğrenirken zaman zaman sorunları olacaktır. Böyle durumlarda onun davranışını şekil 32'nin üst bölümüne yerleştirin. Örneğin çocuğunuzun küplerden bir kule yapmaya çalışıyor ve bir türlü başaramıyor, ağlıyor. Bu onun sorunudur. Çocuğunuzun ağlamasını dikdörtgenin üst bölümüne yerleştirdikten sonra iki şey yapabilirsiniz. Ya tümüyle olayın dışında kalıp yeni bir çözüm üretmesine izin verirsiniz ya da onun duygularını anladığınızı gösteren etkin dinlemeye geçersiniz. Çoğu zaman çocuk bu kuleyi yaparken çektiği zorlukları annesinin anladığını hissederek öğrenme işlemini sürdürür. Büyük bir olasılıkla çocuk kule yapmayı o gün olmasa bile ertesi gün öğrenecektir. Elbette ana baba olarak sizler çocuğunuzun bilmesini istediğiniz şeyleri öğrenmesi için onu yüreklendirebilirsiniz. Ama bunu yaparken şunu aklınızdan çıkarmamanız gerekir. Ne onun yerine öğrenebilir ne de onu öğrenmeye zorlayabilirsiniz. Örneğin çocuğunuzun satranç öğrenmesini istiyorsunuz. Bu isteğinizi ona sana satranç öğretmek benim için çok hoşuma gidecek ister misin türünden bir ben iletisiyle bildirebilirsiniz. Çocuğunuz bu çağrıya evet derse yapacağınız oyunu açıklamak ve onu yüreklendirmektir. Öğrenme çocuğa kalmıştır. Çocuğunuz satranç öğrenmeyi istemezse bu dikdörtgenin üst bölümüne girer. Sizin yapacağınız öğretmenliği bir süre unutmaktır. Şu örneği inceleyelim. Baba, sana satranç öğretmek benim çok hoşuma gidecek. Çocuk, ben iyi oyun oynayamıyorum. Baba, etkin dinlemeye geçer. Satrancı iyi oynayamayacağından korkuyorsun. Çocuk, evet sen her oyunda beni yeniyorsun, ben daha küçüğüm. Baba, küçük olmak ve kazanmak gerçekten zor. Çocuk, niçin tombala oynamıyoruz? Tombalada kazanmak için büyük olmak gerekmiyor. Baba, tombalada şanslarımızın eşit olduğunu düşünüyorsun. Çocuk, evet, satranç oynamayı büyüyünce öğrenirim. Baba, peki. Baba, çocuğun duygularını dinlemek için zaman ayırmayıp onu zorlasaydı, babalar arasındaki iletişim kim bilir nasıl olacaktı. Ev, öğrenme ortamına nasıl dönüştürülür? Evinizi öğrenme ortamı olarak düşünüyorsanız, çocuğunuzun daha çok şey öğrenmesine yardımcı olabilirsiniz. Çocuklar için iyi bir öğrenme ortamında onların bakabileceği, dokunabileceği, koklayabileceği, duyabileceği ve istediğinde kullanabileceği bir yığın ıvır zıvır vardır. Bunların pahalı şeyler ya da oyuncaklar olması gerekmez. Her ev tavan arasındaki eşyalardan, eski oyuncaklardan, hatta kullanılmayan mutfak gereçlerinden, bozuk saatlerden, şişe ve kutulardan yararlanılarak çocuğun dünyasını zenginleştirecek bir öğrenme ortamına kolayca dönüştürülebilir. Çocuğun yaşamını kolaylaştıran her şey onun bir şeyler öğrenmesini sağlar. Lavabo musluğuna yetişemeyen çocuk diş fırçalamayı, askısı olmayan çocuk giysilerini asmayı öğrenemez. Minicik bir tabure ya da sandık, onun boyuna göre ayarlanmış bir askı, çocuğun çok şeyi kendi başına yapmasına ve öğrenmesine olanak sağlar. Çocuklar bir şeylerle uğraştıkları sürece öğreniyorlardır. Çocukların dinleyerek değil yaparak öğrenmeyi yeğlediklerini unutmayan ana babalar çok iyi öğretici olurlar ve çocuğun kendi kendine öğrenebilmesi için ev ortamını zenginleştirirler. Öğretmenler gibi ana babalar da işe alınmalıdır. Ana babalar genellikle çocukları tarafından işe alınmadan onlara bir şeyler öğretmeye kalkışırlar. Gençlerin yetenekli ve akıllı büyüklerden öğrenmeye can attıkları inancı doğru değildir. Aslında ustalık çocuğa kendini yetersiz hissettirdiği için öğretmeye engeldir. Aşağıdaki olay evine bilardo masası alındıktan hemen sonra 7 yaşındaki kızına bilardo öğretmeye kalkan EÖE kursu öğretmenlerinden birinin evinde yaşanır. Michelle ıstaka ile topa vurmaktan zevk almakta ancak bunu çok acemice yapmaktadır. Usta bir bilardo oyuncusu olan baba ustalığını elbette kızına aktarmak ister. Baba, gel tatlım, sana ıstakanın nasıl tutulacağını göstereyim. Michelle, ben nasıl tutulacağını biliyorum. Baba, hayır doğru tutmuyorsun, bana bak ıstaka böyle tutulur, gördün mü? Michelle, ben böyle yapıyorum, kendi beceriksiz tutuşunu gösterir. Baba, ama öyle tutarsan topun ortasına vuramazsın. Michelle, evet vururum. Baba, tatlım bilardo öğrenmek istiyorsun değil mi? Michelle, ben biliyorum. Baba, Ben iyi bilardo oynamaktan söz ediyorum. Şimdi bana sol elini ver. Istaka için parmaklarını nasıl tutacağını göstereyim. Gösterir. Ancak Michel babasının elini şekillendirmesine direnir. Michel, ay elimi bastırma, acıyor. Baba, özür dilerim. Istakanın rahat hareket edebilmesi için elinin nasıl durması gerektiğini göstermek istemiştim. Michel, ben kendi şeklimi daha çok beğeniyorum. Hadi şimdi bir oyun oynayalım. Baba, oynayamazsın çünkü daha ıstakayı doğru tutmayı bile bilmiyorsun. Michel, şu vuruşa bak, ıstakayı yine bildiği gibi tutar. Baba, gördün mü? Topa ortasından vuracağını altından vurdun. Michel, daha fazla oynamak istemiyorum, sıkıldım. Baba, böyle yaparsan hiçbir zaman öğrenemezsin. Baba çocuğuna öğretmede ısrarlı davranmakla öğretme şansını yitirmiştir. Çünkü öğretmek için çocuğu tarafından işe alınması gerekmekteydi. Önce öğrenmek isteyip istemediğini sormalı, çocuğunun öğrenmek istemediğini anlayınca da öğretmede direnmemeliydi. Bu olay ana babaların unuttuğu birkaç önemli ilkeyi gösteriyor. 1. Öğretmeye başlamadan önce çocuğunuzun sizden öğrenmek istemesini sağlayın. 2. Çocuklar dinleyerek değil, deneyerek daha kolay öğrenirler. 3. Öğretmenize direnç gösterince öğretmekten vazgeçin. Etkin dinleme yaparak neden öğrenmek istemediğini bulmaya çalışın. 4. Öğretme işleminin yaptığınız işin tadını kaçırmasına izin vermeyin. Atı suya götürebilirsiniz ancak. Çocuğa güç ve otorite kullanarak bir şeyler öğretmeye çalışan ana babaların dargınlık, kızgınlık, gözyaşı ile karşılaşmaları kaçınılmazdır. Ana babalar bir şey öğretmek için güce başvurduklarında etkilerini yitirdiklerinin ayırdığında değildirler. Öğretmenler okulda güce başvurunca öğrenciler ya başka bir öğretmene kaçmaya çalışır ya o öğretmenin yerine bir başkasında okumak için bir dönem kaybetmeyi bile göze alır ya da okuldan kaçarlar. Evde ana baba güce başvurunca çocuklar ne evlerini değiştirebilir ne de yeni bir ana baba için bir sonraki yılı bekleyebilir. Ama evden kaçarak onlardan olabildiğince uzak durmaya çalışabilirler. Evlerinden kaçan çocukların ana babalarıyla yapılan görüşmeler onların çocuklarına baskıyla öğretmeyi alışkanlık haline getirdiklerini göstermiştir. Gücün gereksiz olduğu, kaybeden yok ortamındaki ana baba ve çocuklar sürekli olarak birbirlerini etkiler, tüm yaşamları boyunca da birbirlerinden öğrenmeyi sürdürürler. Ana babalar değerlerini çocuklarına nasıl öğretebilirler? 10. bölümde okulda değerlerin öğretilmesiyle ilgili olarak söylenen her şey, çocuklarına değerlerini öğretmek isteyen ana babalar için de geçerlidir. Ana babalar da değerlerin aktarılmasında öğretmenler gibi dört önemli ilkeyi ve öğretmekten çok vermek istedikleri değere model olmanın geçerli olduğunu unutmamalıdır. Etkili öğretmenlik becerilerinin yalnızca bu işi profesyonelce yapanların tek elinde olmadığı, ana babalarca da kullanılabileceği gerçeğinin altını çizmek istiyoruz. Ana babaların öğretme görevi çok daha geniş bir alanı kapsadığı, yakın ve uzun süreli bir ilişkiyi içerdiği için bu beceriler onlara öğretmenlerden daha çok gereklidir. Bu tür becerileri günlük yaşam biçiminin bir parçası olarak benimseyen ailelerin, çocuklarının her tür okul koşuluna kolayca uyum sağlayacağından ve zorluklarla baş edebileceğinden eminiz. Ailelerin en önemli görevlerinden biri çocuklarına güvenli bir liman, kabul ortamı, dış dünyada incindiklerinde belki de başları derde girdiğinde barınabilecekleri bir sığınak sağlamaktır. Çocuklara güvenli ortamın sağlanması için gerekli bilgi ve beceriler ana babaların en büyük yardımcıları olacaktır. Çocukların okulda sorunları olunca. Mantıklı ve kabul edici olmayan ana babalar okulda çocuklarının başı derde girince çılgına döner. Çocuklar okula başlayınca türlü ilişkiler içine girerler ve bu ilişkilerle ilgili olumlu ya da olumsuz iletileri evlerine taşırlar. Okuldan da öğretmenlerden de nefret ediyorum. Büyür büyümez okulu bırakacağım. İki çocuk beni dövdü, öğretmen de hiçbir şey yapmadı. Bugün Cindy ile arkadaş olduk, onu çok seviyorum. Okumanın ne yararı var, okuyup da ne olacak? Çocukların bu tür sözlü iletileri yanında kapıları çarpma, ağlama, küsme, surat asma, hayal kurma, evden kaçma gibi ana babayı rahatsız eden sözsüz iletileri de vardır. Tüm bu iletiler çocuğun içinde bir şeylerin olduğunu anlatan kodlardır. Ana babalar bu kodları dikdörtgenin üst bölümüne yerleştirmelidir. Çocuğun okuldaki sorunlarına etkili bir biçimde yardımcı olmanın anahtarı, sorunları üstlenmesine izin vermektir. Ancak çoğu ana baba çocuklarının okul sorunlarını kendi sorunları olarak algılamaya programlanmıştır. Çocuğun okulda başı derde girmişse sorun ana babanın başını ağrıtır, onları korkutur, kızdırır, hayal kırıklığına uğratır, utandırır ve benzeri. Ana baba böyle davranınca çocuk şöyle bir ileti alır. Bana anlatma, sorunların olduğu düşüncesine bile dayanamıyorum. Böyle davranan ana babaların çocukları sorun çıkartarak onların huzurunu bozdukları için kendilerini hatalı, kötü olarak algılar ve sonuçta sorunlarından söz etmenin yanlış olduğunu düşünür. Ana babalar da etkili bir danışman olma şansını kaçırırlar. Çocuğun sorununun olması ana babaya olumsuz duygular yaşatıyorsa, bu ruh durumu içinde çocuklarını dikkatle dinleyebilirler mi? Ayrılık ilkesine göre sorunu olan birine yardım etmeye çalışan kişi kendini ondan ayrı tutmalıdır. Bunu dikdörtgenimize uyguladığımızda ana babaların çocuklarının sorunlarını üst bölümde kilitli tutmaları gerektiği anlamı çıkar. Çocuk kesinlikle ayrı bir kişi olarak görülmelidir. Sorunları varsa ilişkileri içinde bunun doğal olduğu kabul edilmelidir. Etkili ana baba eğitiminden geçmiş bir babanın okulda sorunu olan kızına yardım ederken etkin dinleme yaparak ayrılık ve kabul ilkelerini nasıl uyguladığını görelim. Charlin sokak kapısını çarpar ve kitaplarını masanın üzerine fırlatır. Öğretmenlerin hepsi deli. Bu ödevlerin tümünü bu gece yapacağımı sanıyorlarsa çok beklerler. Baba kendini tutar. Uf! Charlin, aptal ödevlerini yapmaktan başka işimiz yok sanıyorlar. Her sabah ödevlerinin yapılmış olduğunu görsünler de ne olursa olsun. Baba, bu sana haksızlık gibi geliyor. Charlin, evet tam öyle. Bunları yapmak ne kadar zamanımı alacak biliyor musun? Masanın üzerine yayılan kitapları gösterir. Yıllar, bence ödevlerin hepsini aynı günde değil sırayla vermeleri gerekir. Kanepeye yığılır ve ters ters kitaplara bakar. Baba, gerçekten zor bir işe benziyor. Charlin, iç çeker. Evet, nereden başlayacağımı bilemiyorum. Kitaplarını toparlamaya başlar. Elimden geleni yapacağım. Bitiremezsem yandım. Baba, yapabileceğin kadarını yapacaksın. Charlin, odasına giderken, evet, akşam yemeğine çağırırsın, değil mi? Baba bu olayda öğretmenlerin ödev verme yarışına girdiğini görüp kızına hak verdiği halde duygularını saklamanın çok zor olduğunu söyledi. Doğal eğilimi kızına onaylamak ve ona acımaktı. Eğer içinden geldiği gibi davransaydı neler olabileceğini sorduğumuzda gülerek şunu söyledi. Büyük bir olasılıkla ödevlerinin bir bölümünü ben yapmış olacaktım. Çocuğunuzun okul sorunlarının ona ait olduğunu ne kadar içtenlikle kabul ederseniz ona o kadar yardım etmiş olursunuz. Okul sorunlarıyla baş etmesine yardım ettiğiniz oranda güçlü, sorunların üstesinden gelebilir ve kendine güvenen bir birey olacaktır. Pek çok ana baba için bu ayrılık ilkesini kabullenmek kolay değildir. Çünkü onlar çocuklarına canlarının bir parçası, kendi uzantıları olarak bakarlar. EAE etkili ana baba eğitimi oturumlarından birinde çocuklarının sorunlarını salt daha akıllı ve daha deneyimli oldukları için ana babaların üstlenmesinin doğruluğu konusunda bir tartışma başlatılmıştı. Bir babanın oğlumu evde ve okulda istediğim gibi şekillendirmek hakkımdır demesi üzerine o ana kadar tek söz bile etmemiş olan bir başka babanın anlattığı acıklı öyküsüyle tartışma çok etkileyici bir biçimde sonuçlandı. Bu sınıfta fazla konuşmadım ama çok şey öğrendim ve neden burada olduğumu söylemenin artık zamanı geldi sanıyorum. Kendimizi tanıtıp kursa neden katıldığımızı anlattığımız ilk derste 15 yaşındaki oğlumla nasıl daha iyi iletişim kurabileceğimi öğrenmek istediğimi söylemiştim. Bazılarınız benim bu oğlumdan başka bir oğlum daha olduğunu biliyorsunuz. Ona ne olduğunu da biliyor musunuz? O benim neşe ve gurur kaynağımdı. Herkesin gözdesiydi. Çok başarılı bir öğrenciydi. Sınıfın sözcüsüydü, izciydi, tam bir sporcuydu. Kendi çocukluğumda elde edemediğim tüm olanakları ona sağlamıştım. Liseden sonra üniversiteye gitmesini istiyordum ve gitti. İkinci yılın ortasında da canına kıydı. Bana bir not bırakmıştı. Babacığım, kim olduğumu bilmiyorum. Sanıyorum ben senim. Yolunda gitmeyen bir şeylerin varlığından hiç haberim yoktu. Tek söz bile etmemişti. Öbür oğlumun benim istediğim gibi biri olması için onu şekillendirmekten nasıl kaçınabileceğimi ve kendisi olmasına nasıl yardımcı olabileceğimi öğrenebilme amacıyla buradayım. Çok zor ama öğreniyorum. Bu örnekte görüldüğü gibi çocukları şekillendirmenin onların üzerinde bıraktığı etki ne yazık ki çok geç olmadan bilinemiyor. 24. ayrımın sonu sayfa 277.